Gerçekten.
Gerçekten. Dolayısıyla adımız da uyumlu için.
Hayatın Sesleri. Başkent'ten merhaba, birlikteliğimiz başladı. Sevgili dinleyicilerimiz, Hayatın Sesleri'ne hepiniz hoş geldiniz diyoruz. Program yapımcılarınız Gülşen Ayvaz, Didem Östaşbaşı, Şule Özçakır, kumanda masasında Recep Özdem ve mikrofonda ben Nilgün Doruk. Bugün de 15.55'e dek siz sevgili dinleyicilerimizle birlikte olmak istiyoruz her zaman olduğu gibi. Sizleri de bekliyoruz programımızı. Program boyunca bizlere ulaşabileceğiniz telefonlarımızı hemen hatırlatayım. 0090-312-463-3419 ve 463-34-21 numaralı telefonlardan ulaşabilirsiniz program boyunca. hayatinsesleri@trt.net.tr yine bizlere ulaşabileceğiniz elektronik posta adresimiz. Hayatın Sesleri Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarımızın da adları aynı zamanda sevgili dinleyicilerimiz. Programımızla ilgili her türlü görüşlerinizi, düşüncelerinizi, hatta önerilerinizi paylaşabilirsiniz bizlerle. Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki birlikteliğimizde şimdi bir telefon konuğumuza hemen merhaba diyelim. Antalya'ya uzanmak istiyoruz. Expo 2016 Antalya Ajansı Genel Sekreter Vekili Sayın Faik Akturan telefon hattımızda. Efendim merhabalar, iyi günler.
Merhaba, iyi günler diliyorum.
Teşekkür ederim efendim. Evet, Expo 2016 Antalya başladı. Bu yılki tema neler aktaracaksınız bizlere? Neler var bu sene Expo 2016'da?
Öncelikli olarak temasıyla ilgili bilgi vereyim. Biliyorsunuz Expo 2016 Antalya'nın teması çiçek ve çocuk. Sloganı ise gelecek nesiller için yeşil bir dünya. Alt temalarımız tarih, biyoçeşitlilik, sürdürülebilirlik ve yeşil şehirler.
Evet. Peki yapılacak etkinlikler kapsamında neler var?
Baktığınız zaman 191 gün bu organizasyon sürecek. Yaklaşık 30 bin üzerinde etkinlik yapmayı planlıyoruz. Nelerdir bunlar? Hemen kısaca bilgi aktarayım. Ulusal ve uluslararası konserlerimiz olacak. Devlet tiyatro oyunları olacak. Devlet opera balesi gösterileri. Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'nün etkinlikleri var. Dans gösterileri ve müzikaller, ulusal ve uluslararası kongre ve sempozyumlarımız olacak. Sergiler olacak. Biliyorsunuz Ramazan ayı etkinlik kapsamında Ramazan etkinliklerimiz var. Hem çocuklar hem de büyükler için. Çocuk tiyatrolarımız var. İnteraktif çocuk oyunlarımız olacak ve atölyelerimiz olacak. Sokak eğlenceleri ve genelde çocuk oyunları, tabii ki konserlerimiz olacak.
Evet, yine her yıl olduğu gibi bu yıl da çocukları unutmadınız.
Asla, zaten temamız çiçek ve çocuk.
Evet, bu senenin temasına uygun o anlamda çocuklarla ilgili faaliyetler. Peki Expo 2016'nın daha önceki expolarında tabii ki Türkiye'ye ve Antalya'ya çok büyük katkıları var. Bu anlamda neler paylaşacaksınız bizlerle?
Türkiye için söyleyeyim, bu Türkiye'nin 1851 yılından beri her Expo'ya katılmış olması önemlidir. Ama ilk defa Türkiye bir Expo'ya ev sahipliği yapıyor ve bir organizasyon düzenliyor. Bu iki açısından çok önemlidir ve bundan sonraki düzeyde de süreçte de bu çaptaki büyük organizasyonları alabileceğini göstermiştir. Bu Türkiye için önemlidir. Antalya için de çok önemli katkıları var. Bir defa ekonomiye önemli bir şekilde katkısı var. Antalya ekonomisi ve dolayısıyla Türkiye ekonomisine. Antalya'nın marka değerine önemli bir katkısı olacak. Kentsel gelişim anlamında çok büyük katkımız var. Şunu da açık ifade söyleyeyim, turizme katkımız olacak ve temasıyla birlikte de çevre bilinci konusunda da önemli katkılarımız olacak.
Evet, peki kimler katılıyor?
Katılımcı ülkelerimiz baktığınız zaman toplam 53 tane ülkemiz var. Bu ülkeler İtalya, birkaç tanesini sayayım çünkü 53'ü saymak burada anlamlısınız, sıkıntılı olabilir. Hemen onlara şöyle bir değineyim. Sudan var, Güney Kore var, Gürcistan burada, Türkmenistan, Kenya, Yemen, Nepal, Moritanya, Tanzanya, Çin, Japonya, Senegal, Nijer, Azerbaycan, Almanya, İngiltere, İtalya, Macaristan, Burundi, Hollanda, Kosova, Katar, bu ülkelerden en önemlileri.
Evet. Peki hangi tarihler arasında nasıl gezilecek acaba?
Organizasyonun tarihine baktığınız zaman biliyorsunuz 22 Nisan'da resmi açılışı yaptık. 23 Nisan'da bütün ziyaretçilerimize yani halka açıldı. Bu süre 30 Ekim 2016 tarihidir. Yani 191 gün boyunca ziyaret açık kalacak. Başka bir şey söylüyorum. Bu organizasyon süresidir. Burası Antalya'ya kazandığımız cazibe merkezidir ve organizasyon sonra da ziyaretçi almaya devam edecektir.
Evet, ki bir de mevsim itibariyle Antalya'nın da Akdeniz bölgesinin de en güzel zamanları ki Ekim ayında da yine bu süreç onu takip edecek. Ancak yaz aylarında da yerli ve yabancı turistlerin de akın etmesi dolayısıyla Expo 2016 dolayısıyla bu anlamda da gezilip görülebilecek yine Türkiye'ye ve Antalya'ya çok büyük katkılarıyla herhalde.
Kesinlikle öyle, doğru söylüyorsunuz, katılıyorum evet.
Evet. Sayın Faik Akturan efendim ekleyeceğiniz bir şey yoksa çok teşekkür ederim size.
Sizin aracılığınızla şunu söylemek istiyorum. Herkesin mutlaka Expo'yu görmesi gerekiyor. Tüm dinleyicilerimizi onların aracılığı da onların ulaşabileceği herkesi Expo 2016 Antalya'yı gezmeye davet ediyoruz. Ve size de iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun.
Teşekkür ediyoruz efendim. Size de kolaylıklar diliyoruz. Hoşçakalın. Sevgili dinleyicilerimiz Expo 2016 Antalya Ajansı Genel Sekreter Vekili Sayın Faik Akturan'dı konuğumuz. Teşekkür ediyoruz kendisine ve hayatın seslerinde yeniden müziğe dönüyoruz.
Sana son kara mendilim olsun nişan. Eğlenirsen geleyim ince beline kuşa. Zeytinden aşmışsın güzeller başımızı. Gönderdiğim mektubu koynumda taşır mısın? Zeytinden aşmışsın güzeller başımızı. Gönderdiğim mektubu koynumda taşır mısın? Güzel gördüm en damlı başları karabağlı. Dedim sevdan nerede, özleri yola battı. Zeytinden aşmışsın güzeller başımızı. Gönderdim mektubu koynunda taşımışsın. Zeytinden aşmışsın güzeller başımızı. Gönderdim mektubu koynunda taşımışsın.
Türkiye'de saatlerimiz 15.15'i gösteriyor sevgili dinleyicilerimiz. Hayatın sesleri devam ediyor. Şimdiki stüdyo konuğumuzla hemen siz sevgili dinleyicilerimizi tanıştırmak istiyorum. Ülke içinde ve dışında sosyal ilişkilerde bulunarak doğa sporlarının her yaş grubunda yaygınlaşmasına ve gelişmesine katkı sağlamak amacıyla kurulmuş bir dernekten söz edeceğiz bugün. Derneğin faaliyetlerinden, kulübün faaliyetlerinden. Doğayı Dünyayı Duyanlar Doğa Sporları Kulübü Başkanı Yüksek Mimar Sayın Behiye Serap Sevdik bizlerle birlikte. Merhabalar, hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk.
Evet, mevsim itibariyle de artık doğaya açılmanın zamanı geldi herhalde, değil mi? Ama siz yaz kış fark etmiyor, tüm faaliyetlerinizi sürdürüyorsunuz. Şimdi Doğayı Duyanlar Kulübü'nden birazcık bahsedelim. Ne zaman, nasıl kuruldu, neydi amacı?
Kulübümüz doğa, insan, bu arada doğa, insan işbirliği ekseninde yer alan doğa sporlarını yapabilmek adına kurulan bir kulüptür. 2003 yılında onursal başkanımız Mehmet Refik Yücel'in destekleri ve katkılarıyla kurulmuştur. Aslında biz doğa yürüyüşlerine ilk başta Doğa İnsan İşbirliği Derneği ile başladık. Ama daha ileri etkinlikleri gerçekleştirebilmek için kulübü kurduk.
Hı hı.
Ve zaman içerisinde de altyapısını hazırladığımız, eğitimlerini aldığımız diğer branşlarda da yürüyüşlerle başladık. Ama arkasından su altı sporları, hava sporları olmak üzere farklı branşlarda da federasyona başvurumuzu yaparak etkinliklerimizi genişlettik.
Şimdi eğitimler aldık dediniz. Nasıl eğitimler aldınız? Kimlerden aldınız bu eğitimleri?
Federasyondan alınan eğitimler var. Üyelerimiz arasında, sporcularımız arasında bu eğitimlerini tamamlamış olanlar var. Bunun haricinde de kulüp içi eğitimleri yapıyoruz zaman zaman. Eğitim çok önemli çünkü doğada bulunmak bir risktir. Başınıza ne geleceğini, ne zaman neyle karşılaşacağınızı bilemezsiniz. Onun için de bazı konuları bilmeniz gerekir. Hangi malzemeleri kullanmanız gerekiyor?
Evet.
Hangi durumda ne yapmanız gerekiyor? Bunlarla ilgili olarak hangi malzemeleri tercih etmeniz gerekiyor?
Peki şimdi o eğitimleri aldınız siz zamanında. Şimdi sizler de eğitim veriyorsunuz galiba, değil mi?
Dönem dönem, evet. Biz de eğitim veriyoruz.
Evet. Ne tür eğitimler? Kimlere veriyorsunuz bu eğitimleri?
Bunu daha çok kulüp üyelerimize veriyoruz bu eğitimleri. Şimdi şöyle bir ayrım yapmak istiyorum. Hem sporcularımız var, belli alanlarda spor yapan, yarışmalara katılan, etkinliklere katılan, hem onları destekliyoruz. Bir taraftan da 7'den 77'ye herkesi doğaya çıkarabilmek için, imkanı olan olmayan herkesi doğaya çıkarabilmek için de farklı etkinliklerimiz, daha hafif etkinliklerimiz söz konusu, günübirlik ya da kamplı. Bu etkinliklerle ilgili olan eğitimleri de biz kulüp içerisinde tamamlamaya çalışıyoruz.
Peki daha çok ne için doğaya çıkmak istiyorlar kulüp üyeleri?
Doğaya çıkmak aslında baktığınızda hepimizin istediği bir şey. Bu şehir yaşamı içerisinde.
Ama unuttuk artık AVM'lerden ne yazık ki, değil
maalesef,
mi?
Maalesef, maalesef. Zaten aslında yapmak, kulübümüzün yapmak istediği şey de bu. Doğanın içerisinde bir uyumsuzluk söz konusu değildir. Doğaya baktığınız zaman kendi içinde bir uyum ve denge vardır. Ama bizler dediğiniz gibi şehir yaşamı içerisinde bu dengeden ve uyumdan uzaklaşmış durumdayız. Hı hı. Amacımız da doğaya bu anlamda çıkıp doğayı hissetmek, o dengeyi tekrar yakalamak, kendi iç dinamiğimizi, çünkü enerjimizi de kaybediyoruz,
evet,
bu ortamların
aslında
içerisinde.
Aslında böylesi bir duruma da açız herhalde, değil mi? İlgi nasıl?
İhtiyacımız var, ilgi çok fazla ama bu sözünü ettiğimiz eğitimler olmadan bilinçsizce doğaya çıkıldığında karşılaşılan problemler nedeniyle.
Ne gibi problemlerle karşılaşılabilir?
Mesela örneklerden bir tanesi, bir kanyon geçiyor olabilirsiniz ya da daha basit bir yürüyüş bile olsa bir dereden geçmeniz gerekebilir. Biz kask öneriyoruz. Yaptığımız etkinliklere bağlı olarak malzemeleri, onun için söyledim,
evet,
malzemeleri tanıtıyoruz. Belli malzemeleri kullanmak gerekiyor. Bu malzemeleri kullanmazsanız herhangi bir olasılık var. Düşersiniz, başınızı vurabilirsiniz. Çünkü biliyoruz ki deneyimli dağcılar bile bu tür malzeme eksikliklerinden dolayı çeşitli kazalarla karşı karşıya kalabiliyorlar. Hatta hayatlarını kaybedenler de var.
Evet.
Hani bunu çok vahim bir hale getirmek için değil ama gerçekten bilinçli olmak gerekiyor. Doğanın içerisinde, doğayla uyum içerisinde nasıl olabileceğimizi görebilmek adına.
Evet. Şimdi dağcılık ve doğa sporları için çalışmalar da yapıyorsunuz galiba, değil mi?
Evet.
Ne tür çalışmalar bunlar?
Bu çalışmalardan bazıları dediğimiz gibi kişileri doğayla buluşturmak, bir takım toplantılar düzenliyoruz, konferanslar düzenlediğimiz dönemler vardı, konusunda uzman olan kişileri getirip diğer kulüplerle de buluşturduğumuz. Bunun haricinde yine bir projemiz vardı, yine kısacık geçtim, 7'den 77'ye doğada diye bir projemiz vardı. Her yaş grubundan engelliler de olsalar doğaya çıkabileceğini göstermek üzerine yapmış olduğumuz çalışmalar var. Hepsinde de amacımız kişileri bilinçlendirmek, bilinçli taleplerde bulunmalarını sağlamak.
Bunu sadece doğayla... yurt içinde mi yapıyorsunuz, yoksa yurt dışında da var mı bu tür çalışmalarınız, doğayla buluşturmak?
Doğayla buluşturmak çalışmasını şu anda yurt dışındaki etkinliklerimizi biz aldığımız davetler üzerine ve sporcu olarak yaptık aslında. Demavent Dağı'na, Demavent zirvemiz var. Bunun dışında Kosova'da Şari Dağı, geleneksel olarak yapılan Şari Dağı tırmanışları var. Buraya aldığımız davetler var. Sporcu olarak katılımlarımız söz konusu. Ama doğada kişileri bilinçlendirmek anlamında yurt dışında şu anda böyle bir etkileşimimiz ve işbirliğimiz şu anda yok.
Evet. Belki yurt dışında çok fazla yok ama yurt içinde pek çok dernekle ve kulüple işbirliği içerisinde çalışıyorsunuz galiba.
Evet. Özellikle iki kardeş derneğimiz var. Aynı mekanı paylaşıyoruz. Sırça Yaşamlar Derneği ve Doğa İnsan İşbirliği Derneği. Sırça Yaşamlar Derneği daha çok düşkün yaşamlarla ilgili çalışmalar yapıyor. Yaşlılar gibi, maddi durumu iyi olmayan aileler gibi. Doğa İnsan İşbirliği Derneği ise ekolojik çalışmalar yapıp doğa ile insan arasındaki işbirliğini yeniden kurmak üzerine. Biz de kimi etkinliklerimizi 3 dernek bir arada yapıyoruz. Mesela maddi durumu iyi olmayan ailelerin çocuklarını tespit ediyoruz. Onları doğaya çıkartıyoruz. Bir yürüyüş yaptırdıktan sonra mesela ağaçlandırma yapıyoruz gibi.
Hı hı. Ya da... Peki sonrasında nasıl tepkiler alıyorsunuz? İşte ilk kez çıktılar doğaya ya da eğitimden sonra çıktılar. Ne gibi farklılık oluyor yaşantılarında acaba?
Daha uyumlu oluyor insanlar. Tabii bunu devam ettirmek de çok önemli. Daha uyumlu, daha dengeli yaklaşabiliyorlar her şeye. Çünkü içinde yaşadığımız ortam biliyorsunuz hem hızlı aktığı için yaşam, hı hı, hem olumsuz koşullar içerisinde olduğumuz için, hem kimyasal kirleticiler var, diğer taraftan sağlıksız hava koşulları var, oksijeni düzgün alamıyoruz. Hasta bina sendromu diye bir konu gündemde biliyorsunuzdur.
Evet.
Diğer taraftan doğa eksikliği sendromundan söz ediliyor. Bunların hepsi doğaya çıkıldığı zaman içerisinde sizin stresinizi alan, kaybettiğiniz enerjinizi tazeleyen, kendinizle kalmanızı sağlayan, kendinizi fark etmenizi ve doğayı fark etmenizi sağlayan etkinlikler olduğu için geri dönüşler çok olumlu.
Evet, ne güzel. Peki hangi parkurları seçiyorsunuz? Nerelere götürüyorsunuz ya da nerelere gitmek istiyorlar kulüp üyeleri? Öncelikle üye mi olmak gerekiyor bu doğayla tanışmak, doğayla iç içe olmak için?
Hayır, üye olmanız gerekmiyor ama bizim üyelik koşullarımız da çok ağır değil zaten. Fakat yakın çevremizle gitmeyi tercih ediyoruz. Devamlılığını sağlayabilmek adına.
Evet.
Aslında talepler de doluyor, öyle söyleyeyim. O kadar şey var ki, talep var ki hepsini karşılayamıyoruz zaman zaman. Rotalarımız eğer günübirlik etkinliklerse Ankara civarındaki yerler oluyor. Ama bunun dışında daha uzun süreli etkinliklerimiz de söz konusu. Kimi zaman da hafta sonu kampla etkinlikler düzenliyoruz.
Hmm.
Mesela bu hafta sonu bir yürüyüş etkinliğimiz var.
Nereye gideceksiniz?
Beypazarı'na gideceğiz.
Hı hı. Genellikle Ankara civarı mı oluyor?
Günübirlik olursa Ankara civarı.
Evet. Uzun olursa her tarafa gidebiliyorsunuz. Peki
evet.
Şu anda bizi dinleyen dinleyicilerimiz keşke ben de katılsam ya da nasıl katılabilirim derlerse size nasıl ulaşacaklar? Nasıl üye olacaklar? Üye olmadan da katılabilirler mi doğayla ilgili her türlü faaliyete?
Katılabilirler. Tabii ilk önce dediğim gibi doğaya çıkmadan önce bazı zorunlu olan malzemeleri iletiyoruz kendilerine. Hı hı. Yanınızda bunlar bulunması
gerekir
diye. Küçük
bir eğitim gerekiyor.
Onları kendilerine iletiyoruz. Bunun dışında da Facebook'ta bir sayfamız var. Oradan bize ulaşabilirler. Doğayı Duyanlar Doğa Sporları Kulübü olarak web sayfamıza da ulaşabilirler. Orada bizim adresimiz ve telefon numaralarımıza zaten çok rahat ulaşabilirler. Bizimle her an bağlantıya geçmeleri mümkün.
Evet. Peki kaç aylı gruplar halinde çıkıyorsunuz? Kalabalık mı çıkıyorsunuz doğayla yaptığınız?
Değişiyor. Etkinliğin türüne göre değişiyor aslında. Yürüyüşlere sayı çok fazla da olabilir. Fark etmiyor çünkü eğitimli arkadaşlarımız olduğu için problem yaşamıyoruz. Bir de bizim kulüp sporcularımızın büyük bir çoğunluğu A sınıfı telsiz ehliyetine sahip ve yürüyüşlerimizde artçı, öncü ve arada serbest dolaşan sporcularımız oluyor yardım etmek için. O yüzden sayı 40-50 olduğu zamanlar oldu ama 10 kişiyle katıldığımız etkinlikler oldu. Dediğim gibi etkinliğin türüne bağlı olarak kişilerle önce bir sohbet ediyoruz. Evet. Eğer bu etkinliğe katılmalarında bir sakınca yoksa seve seve kabul ediyoruz.
Peki daha çok hangi yaş grubundan tercih ediyorlar? Çünkü gençlerimiz daha çok az önce de sözünü ettiğimiz gibi AVM'lerde elektronikle ilgililer daha çok, beyinleri o yönde daha fazla çalışıyor. Acaba gençlerin de ilgisi var mı diye merak ediyorum.
Var, gençlerin de ilgisi var.
Genelde yaş grubunuz nedir?
Gene 7'den 77'ye diyeceğim. Evet. Çok değişken. Biz 3 nesil bir arada etkinlik düzenliyoruz. Anneanne, anne, torun bir arada. Evet. Bu tür etkinliklerimiz var.
Peki bir katılan daha sonra da katılmak istiyor mu bu anlamda?
Evet.
O çok önemli çünkü, değil mi?
Evet. Çünkü etkinliklerimizde hani her ne kadar malzemelerden bahsettik, bazı kurallar olmalı, eğitimler dedik ama bunlar böyle sert, katı, insanları uzaklaştıracak değil. Çünkü bizim amacımız zaten doğaya çıkartmak ama sadece bilinçli ve bilgili şekilde doğaya çıkartıp herkesin sınırlarını bilmesini, kendilerini tanımalarını, kendi içlerindeki dengeyi kurmalarına yardımcı olmak için bir takım ön bilgiler diyelim.
Evet. Peki doğaya çıkınca hani doğayı duyanlar doğa sporları kulübü ya adınız.
Evet.
İlk çıkanlar neyi duyuyorlar acaba? Doğada ilk duydukları ne?
İlk çıkanlar aslında ilk başta herkes tanışmaya çalışıyor, birbirini tanımayanlar ama daha sonra
doğayla ilgili ne duyuyorlar diye sormak istiyorum.
Tabii tabii, onu söylemek istiyorum. Daha sonra sessiz, biz etkinliklerimizin çoğunu sessiz yaparız. Ona yönlendirmeye çalışırız.
Evet.
Çünkü doğaya odaklanmak ilk başta zaten doğanın seslerini duymak oluyor. İşte ne bileyim, mesela baharda yapılan bir yürüyüşte doğanın uyanmasını duyuyorsunuz. Çırıldayan bir dere, cıvıldayan kuşlar, rüzgar, hafif bir rüzgar varsa eğer yaprakların hışırtısını duyuyorsunuz. Kokular var. Toprağın kokusu.
İnsana çok huzur veren, insanı mutlu eden şeyler aslında bunlar, değil mi?
Evet, kesinlikle. Kesinlikle.
Peki döndükten sonra ne oluyor? Bir sonraki faaliyet ne zaman diye hemen ona mı katılmak için çaba gösteriyorlar acaba? Çünkü unuttuğumuz ve gerçekten ihtiyacımız olan şeyler diye düşünüyorum. Doğayla buluşmak, doğayla iç içe olmak, yaşamak.
Evet, birbirimizi unuttuk doğayla.
Evet.
Uzakta kaldığımız için. Geri döndükten sonra tekrar talepler oluyor. Evet. Farklı etkinliklerimiz olduğunda, mesela bisiklet olduğunda, bisiklet etkinliğine katılamayacak olanlar arayıp ne zaman yürüyüş yapacağız diye soruyorlar.
Peki maliyetli bir şey midir tüm bunları yapmak?
Bunları yapmak, aslında yürüyüşler çok maliyetli değil. Bir iki temel ihtiyaçların karşılanmasından sonra bu etkinlikleri yürütebilirsiniz. Evinizde bulunan boğazlı bir botla da yürüyebilirsiniz. Diğer sporların bisikleti, kayağı ayrı tutuyorum. Aslında kayakta da kiralayıp yapabilirsiniz.
Evet.
Ama Çok maliyetli sporlar değiller ve gittiğimiz zaman da zaten biz ticari yaklaşmadığımız için masraflar neyse masrafları paylaşıyoruz.
Evet, çok güzel gerçekten. Bir an önce doğayla buluşmak adına, ki şimdi çok daha zamanı diye düşünüyorum, değil mi? En evet. güzel mevsim doğayla iç içe olmak için. Daha konuşacak çok şey var aslında. Diğer dernekler de var, ancak süremizin sonuna geldik. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ediyorum.
Yine çalışmalarınızı Hayatın Sesleri'nde duyurmak dileğiyle. Hoşça kalın. Sağ olun efendim.
Çok teşekkür ederim.
Sevgili dinleyicilerimiz, Yüksek Mimar Doğayı Duyanlar Doğa Sporları Kulübü Başkanı Sayın Behiye Serap Sevdik stüdyo konuğumuzdu. Kendisine teşekkür ediyoruz. Beyin, zihin vesaire. Sevgili dinleyicilerimiz, köşemiz başladı. En Beyin Bilimsel Kurul Başkanı Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Sinan Canan stüdyomuzda. Hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk.
Evet, bugün gülümsemekten söz edeceğiz. Gülümsemek hem beynimizde hem de bedenimizde olumlu bir enerjiye dönüşüyor. İnsanın içinden gelen sevgi ve mutluluğun aslında dışa vurumu diyebiliriz herhalde, değil mi?
Çok etkili, çok muhteşem bir konudur gülümsemek. Öncelikle onu söyleyeyim, biyolojik olarak. Yıllardır, yüzyıllardır üzerinde konuşulan bir şey. Biz emmihas diğer canlılar da gülüyor mu falan diye. Evet, diğer canlıların da güldüğünü biliyoruz biz, gülümsediğini biliyoruz. Fakat özellikle gülümseme olarak tarif ettiğimiz şeyi gülme ya da kahkahanın biraz dışına koymak gerekiyor. Çünkü sevecen bir gülümseme aslında ilk başta karşınızdaki insana, hemcinsinize şu mesajı veriyor. Diyor ki sen güvenli bir yerdesin. Çünkü ben kendimi güvende hissediyorum. Siz de ona gülümsediğiniz zaman aslında böyle bir sinyal vermiş oluyorsunuz. Evet, güvenli. Şimdi biz selam niye veriyoruz bir yere girdiğimiz zaman? Selam, yani benden sana zarar gelmez demek genel olarak. Evet. Gülümseme bunun biyoloji dilindeki hali. Ve biz sosyal varlıklar olarak en çok aradığımız şeylerden bir tanesi güvence. Yani sosyal olarak güvende olmayı istiyoruz. Etrafımızda tehlike olsun istemiyoruz. Gülümseme bunun en kestirme garantilerinden bir tanesi. Şimdi temel bir biyolojik ihtiyacı karşılayan böyle basit bir hareket, o yüzden beynimizde çok enteresan etkilere sebep oluyor. Biz bir kere gülümsemeyle müthiş ödüllendirilmiş hissediyoruz kendimizi. Bizim kültürümüzde de vardır, gülümsemek sadaka derler, selam vermek sadaka evet. derler. Bunun gerçekten sinir bilimsel olarak bir arka planı var. Beynimizde bir ödül sistemi diye bir şey var. Hoşumuza giden bir şeyler yaptığımız zaman faaliyete geçen bir bölge bu. Mesela çikolata yemek bunu bildiğimiz en iyi aktive etme yöntemi. O yüzden özellikle bayan arkadaşların birçoğu çikolata bağımlısı olabiliyorlar bu sistemden dolayı. Bağımlılıklar da bu sistem üzerinden çalışıyor. Bir şey beynimizdeki bu bölgeyi çok aktive ediyorsa onu sürekli yapmak istiyoruz. Ödül dediğimiz mesele bu. Ve her hoşa giden uyaranın da ödül sistemini faaliyete geçirme gücü farklı. Mesela çikolata yediğinizde işte 5x kadar, 5 kat kadar ödül alıyorsanız, efendim annenizin kuru fasulyesini yerken 3x ödül alıyorsunuz. İşte efendim birisi size belli miktar para verdiğinde işte 1x ödül alırken onun 10 katını verdiğinde işte 2x ödül alıyorsunuz gibi farklı farklı uyarılma seviyeleri var. Gülümsemeyle ilgili yapılan çalışmalarda bize gösterilen ilginç bir sonuç var. Basit bir gülümseme, kilolarca çikolata yemek ve sebepsiz yere $2,500-$3,000 kazanmak kadar beynimizde ödül sistemini harekete geçiriyor.
Samimi ve içten olan
hani,
ama.
Samimi ve içten olan, evet. Ve bunu çok iyi ayırt ediyoruz bu arada. Onu da konuşuyoruz evet. birazdan. Fakat bu ödül çok beklenmedik bir ödül. Şimdi baktığın zaman saçma geliyor. Sadece bir gülümseme. Niye kilolarca çikolata ya da binlerce dolara denk gelsin? Kendimizi güvende hissetmek bizim için bu kadar önemli. Evet. Ve bir gülücük bizim bütün beynimizin fizyolojik sistemini, hormonal sistemini, her şeyi tam tersine bile çevirebiliyor. İşte bu sebeple
sözden daha etkili diyebiliriz o zaman.
Kesinlikle çok değil daha mi? Etkili. İşte beden dili eğitimlerinde vesaire, işte karşıdakine güven vermenin ilk yolu olarak hep gülümsemeden bahsedilir. Boşuna değil. Gülümseme ödül sistemini faaliyete geçirip işte beynimizde dopamin diye bir madde salgılattırıyor. Dopamin bize diyor ki şu anda olan şey çok güzel, bunu bir daha yapmamız lazım. Ben bu durumda kalmak istiyorum. Artı bu salgılanan dopaminin bir yan etkisi var. Oksitosin diye bir başka hormon salgılatıyor. Oksitosin hormonu da beynimizden salgılanır, bütün vücudumuza dağılır. Çok çetrefilli etkileri vardır bu arada, onu söyleyeyim. Ama etkilerinden bir tanesi gergin, efendim endişeli olan beyin bölgelerini hızla susturur. Ve mesela diyelim insan tansiyonunu bile düşürür, öyle düşünün. Sakinleşmesine, daha mutlu hissetmesine ve etrafa daha pozitif işaretler, biyolojik işaretler gönderebilmesini mümkün kılar. İnsanların birbirine gülümsediği ortamlarda dolayısıyla böyle bir gevşemenin, neşenin, rahatlığın yayılmasının biyolojik temeli aslında bu. Temelde
bulaşıcı
hepimiz
mı o zaman?
Tabii ki oldukça da bulaşıcı. Evet. Hepimiz temelde zaten buna kurgulanmış olduğumuz için doğuştan, bebekler bile bakın hoşlarına giden bir şey olduğunda gülümsüyorlar. Aslına bakarsanız anne karnında şimdi 3 boyutlu ultrasonlar çekiliyor. Anne babalar çok meraklı, bebekler doğmadan önce hemen yüzlerini görelim istiyorlar. Bebeğin anne karnında geçirdiği zaman çoğu gülümseyerek geçiyor. Şu anda görüyoruz, özellikle doktorlardan istiyorlar gülümserken bir fotoğrafını alalım diye. Şimdi gülme durumu bebeğin kendinden hoşnut olduğu, rahat olduğu dönemde yüzünün aldığı otomatik bir şekil. Duymuşsunuzdur, gülmek için az kas kullanıyoruz ama somurtmak için çok kas kullanıyoruz diye. Gerçekten doğruluk payı var. Doğduğumuz zaman ise bebeklere bakalım, küçük bebeklere. Yemeğini yediğinde, gazını çıkarttığında, bir sıkıntısı ağrısı olmadığında genellikle gülümseyerek uyuyor bebekler. Şimdi bu bizim rahatlık halimiz. Ama şöyle bir sıkıntımız var. Araştırmalar gösteriyor işte çocukluk döneminde, oyun çağı döneminde günde ortalama dünyanın neresinde, hangi koşulda yaşarsanız yaşayın, günde ortalama 400 kere kadar gülüyorsunuz, gülümsüyorsunuz. Fakat erişkinlik dönemine geldiğimizde özellikle gelişmiş toplumlarda yaşayan erişkinlerin 1/3'ünden fazlası günde 4 ya da 5 kereden daha az gülüyor. Yolda bir şeyleri kaybediyoruz.
Halbuki niye bu kasları bu kadar zorluyoruz değil mi? Öbürü
evet,
daha
somurtmak
kolayken.
Çok daha zorlu bir iş, çok daha masraflı bir iş. İlginç bir çalışma, daha doğrusu çok çalışma var bu konuda ama bir tanesi özellikle ilginç gelecektir. Amerika'daki beyzbol oyuncularını biliyorsunuz, albümlerini çıkarıyorlar. Yani 10 yıllardır Amerika'da beyzbol çok önemsendiği için onlar kahraman gibi çocuklar kartlarını biriktiriyorlar. Ve o albümlerdeki beyzbol oyuncularının fotoğraflarına bakarak 1950-60'lardaki yıllardaki onların gülümsemelerini sayısallaştırıyorlar. Yani ne kadar gülümsediğini skorluyorlar. Ve daha sonra gülümseme skorlarıyla bu oyuncuların ömür uzunluğu arasındaki ilişkiye bakıyorlar. Sadece albümde kocaman gülümseyenler ortalama 80 yıl ve daha fazla yaşamış görünüyorlar. Hafif gülümseyenler biraz daha az yaşamışlar. Biraz daha az ama gülümseme varsa onlar da avantajlı. Hiç gülümsemeyenler 70'li yaşlarını zor görmüş gibi gözüküyorlar. Dolayısıyla gülümseme sadece karşıya verdiğimiz bir mesaj değil. Az önce oksitosin diye bir hormondan bahsettim bakın. Mucizedir. Kanser oluşumunu azaltmaktan tutun, vücudunuzdaki iltihabi reaksiyonların azalmasına kadar birçok şeyin bugün sorumlusu kabul ediliyor. Hatta vücudunuzu tamir ediyor ve yeniliyor. Sürekli gülümsenen, mutlu, hoş bir ortamda olduğunuzu düşünün. Vücudunuzda devamlı oksitosin seviyesi yüksek. O yüzden büyük ailelerde mutlu yaşayan insanların ömür uzunluğu istatistik olarak hep uzundur. Evet. Bu insanlar bugün buna bağlıyoruz.
Tabii şimdi bunun yapmacık olanı var, alaycı
tabii
olanı
ki
var, küçümseyici olanı var. Hepsinin arasında da farklar var. Ayırt edilebilir, gözle de görülebilir
evet
farklar aslında değil mi?
Eğitimlerde işte bazı popüler televizyon dizilerinde bunun çok işlendiğini görebiliyoruz. Bunu insanlara öğretmek, hani özellikle analiz anlamında öğretmek uzunca bir iş ve pek kolay değil. Fakat hepimiz doğuştan aslında bu yetenekle doğmuş vaziyetteyiz. İşte vücudumuzda ya beynimizde aynı nöron sistemi diye bir sistem var. Karşıdaki insan bir hareket yaptığı zaman onu kendi beynimizde tekrar ederek biz aslında anlıyoruz. Şöyle ilginç deneyler var. Mesela botoks diye bir madde var biliyorsunuz. Kırışıklıkları
evet
gidermek için kullanılıyor. Botoks aynı zamanda kasları felç eder. Ve insanın gülme kaslarını felç eden ilaçlar verdiğiniz zaman esprileri anlamadıklarını fark ediyorsunuz. Kendi gülme yetenekleri, gülme kasları çalışmadığında karşı tarafın gülümsemesini, esprisini ya da komik olabilecek bir durumu algılama yeteneği azalıyor. Çok basit bir deney var. Mesela bir şey dinlerken bir kalemi dişlerinizin arasına alıp dudaklarınızı gererek kalemi tutmaya çalışırsanız dinlediğiniz birçok şey size komik gelmeye başlar. Çünkü dudaklarınız güler hazırdır. Gibi gerilmiştir.
Evet.
Ve beyniniz bundan bir mutluluk sinyali almaya başlar. Hı-hı. Bizim şimdi karşıdaki hareketleri algılamayla ilgili kendi bedenimiz üzerinden böyle bir sistemimiz var. İşte bu aynalama sistemi dediğimiz bir şey. Özellikle şehir yaşamında bir şeyden çok şikayetçiyizdir mesela. İnsanlar genellikle çatık kaşlı, somurtuk falan duruyorlar. Herkese bir deney yapmalarını tavsiye ederim. Çatık kaşlı, canı sıkkın birisiyle karşılaştıklarında sebepsiz yere gülümsesinler ama gerçekten içten yapmaya çalışsınlar bunu. Birkaç saniye içerisinde karşıdaki insanın kaşlarını çatamadığını fark edecekler. Hmm. Gülümseyen bir yüze karşı kaşınızı çatamazsınız ama çatılmış evet. bir kaşa karşı çok kolay kaş çatma hareketini yapabilmeniz mümkün. Bu
demek
karşılıklı
ki içtenlikle
iletişim hali.
Gülümsemek karşıdakine kesinlikle mutlaka öyle. Geçiyor.
Peki içtenliği nasıl anlıyoruz? Mesela biz normalde gerçekten rahat hissedip gülümsediğimizde ya da bir fotoğraf için poz verirken yapmacık gülümsediğimizde farklı bir takım devreler
genelde
çalışıyor.
Genelde beğenmeyiz o vesikalı fotoğrafı.
Aynen öyle. Kimse vesikalını sevmez. Sebebi de o yapay evet. gülümseme. Deneyler var. İnsanlara espri yapıldığı sırada gülen bir insan fotoğrafı bir de aynı insanın sahte gülümsediği bir fotoğraf. Böyle onlarca yüzlerce fotoğraf gösteriliyor insanlara ve gerçek gülümsemeyi seçmeleri isteniyor. Hı hı. Kadınlar tabii ki daha başarılı. Birçok işte olduğu gibi burada da daha başarılı ama erkekler de dahil olmak üzere %70-80 oranında doğru tespit edebiliyoruz. Hiçbirimiz fizyolog değiliz, efendim davranış bilimci değiliz ama doğuştan bizim için çok önemli olan bu beceriyle geliyoruz. Çünkü karşıdaki insanın içten olup olmadığını tespit etmek sosyal ortamda hayatta kalmak ve başarılı olmak için bizim açımızdan çok önemli.
Evet.
O yüzden hislerimize güvenelim. Bir insanın gülümsemesi bizde de gülümsemeye sebep oluyorsa muhtemelen içten güldüğüne rahatlıkla hükmedebiliriz. Ya da çok iyi eğitim almış bir davranış bilimci de olabilir kendisi.
Olabilir diyorsunuz. Peki şimdi bazı olaylar işte bazı fıkralara kimileri gülümseyerek tepki verirken bir diğeri kahkaha atıyor. Öbürü daha evet. içten gülüyor. Bunu
bu tam bireysel tabii ki farklılıklarla ilgili ama çocukların gülüşüyle erişkinlerin gülüşlerini karşılaştırdığınız zaman benim çok söylediğim bir söz var yani işte utandığında yüzü kızarmayan ve gülerken göbeği hoplamayan insandan kork diye bir söz vardır. Nereden kaynaklanıyor bilmiyorum. Çin atasözüne benziyor sanki herhalde öyle. Fakat çocuklar nadiren böyle sakin sakin espriyi karşılarlar. Genellikle abartılı tepkiler verirler. Çünkü çocuklarda bu fren mekanizması, o beynin ön kısmındaki inhibisyon mekanizması dediğimiz kısım çok gelişmemiştir. O yüzden davranışlarını, duygularını özellikle çok hızlı dışa vururlar. Çocuk mesela korktuğunda gerçekten korkar ve gözünden işte yaşlar akar. Üzüldüğünde gerçekten üzülür ve neşelendiğinde gerçekten neşelenir. Biz büyüdükçe duygularımızı kontrol altına almanın sosyal olarak faydalı olduğu bir yerde yaşlarımızı hı hı. geçiriyoruz ve bunu öğreniyoruz yavaş yavaş. Hele hele erkeklerin duygularını bastırma konusunda çok ciddi bir sosyal eğitim sürecinden geçmeleri söz konusu. Ve bu çok büyük bir strese de sebep olabiliyor. Mesela erkekler ağlamaz sözünü bilmeyen yok.
Hı hı.
Halbuki çok saçma bir söz bu. Erkekler ağlar çünkü gözyaşı bezleri vardır. Çünkü onlar da üzülürler. Biyolojik olarak.
Gizli mi ağlarlar?
Şöyle ağlayamadıkları için ağlamanın çok farklı işlevleri var vücutta. Yani niye ağladığımızı tam bilmemekle beraber bazı ciddi faydalarını hı hı. biliyoruz. Sırf erkek olduğu için ya da duygularını gizlemek zorunda olduğu için ya da güçlü bir iş kadını olduğu için ağlayamamak ciddi sıkıntılara sebep olabiliyor. Bu biyolojik değil öğrenilmiş, doğal değil suni yani bizim hı hı. ürettiğimiz bir takım kurallardan kaynaklanıyor. Ve açıkçası bir kahkaha işte bir kilo pirzolaya bedeldir gibi sözlerin büyük haklılık payı var. Gülümseme ayrı, kahkaha ayrı ama hepsinin çok önemli bir fonksiyonu var. Kendimizi kesinlikle daha iyi ve daha sağlıklı hissetmemizi sağlıyor ve gerçekten de öyle oluyoruz zaman içerisinde. Ben bunu herkese tavsiye ediyorum. Bir çocuğun, size gülümseyen bir çocuğun karşısında mutlu ve sağlıklı olmaktan başka çareniz yok.
Evet.
Bu da aynı
o
zamanda
çocuğun içten bir kahkahasına zaten gülümseyerek bakıyorsunuz.
Aynen öyle. Bakın çocuğa böyle bir yetenek verilmesinin sebebi aslında çocuk size bir pozitif enerji kaynağı olsun diye. Onun yaşamda kalması için aslında çocuk gülümseyerek sizi formatlıyor. Hı hı. Sizi daha iyi, daha sağlıklı yapıyor ve ona daha iyi bakabilmek, onu daha çok sevebilmek yönünde sizi teşvik ediyor aslında bu sistem. Biyoloji muhteşem bir orkestra. sadece yani müzisyen
bir
olmamıza gerek yok.
Bir yönetmene ihtiyacı var herhalde. Öyle,
kendi kendini de yönetiyor
öyle
aslında.
Öyle mi yönetiyor mu?
Ama söylemek istediğim şu. Enstrümanların tek tek notalarını bilmek zorunda değiliz. Şöyle uzaktan müziğe bir kulak versek ne kadar ahenkli ve ne kadar aslında basit kurallarla, sade kurallarla çalıştığını fark edebileceğiz. Gülümsemenin fizyolojisini, sinir bilimsel açıklamasını bilmeye gerek yok. Gülümsediğinizde kendinizi iyi hissedeceksiniz ve gülümseyin. Yani bu temel kural 10 bin yıl sonra da değişmeyecek ve 10 bin yıl önce de tamamen aynıydı. İnsanın en temel devrelerinden bir tanesi. Bu arada şu anda içinde yaşadığımız toplumda insanlarla birlikte çok fazla yaşıyoruz. Ben bazen psikoloji öğrencilerine çok yapılıyor dünyada bu deneyler ama onlar da tatsınlar diye yapmalarını istiyorum. Her sabah ödev veriyorum. Mesela bu sabah otobüse bindiğinizde işte bir toplu taşıma aracında sadece etrafınızdaki iki kişiye günaydın deyin. Ve çoğunun söylediği şey gülümseyerek günaydın dediklerinde bir anda ortam değişiyor. Kısacık 3-5 duraklık yolda ahbaplıklar ve tanıdıklıklar oluşabiliyor. Ama bunu yapmadığımız zaman milyonlarca insan içerisinde maalesef yalnız, depresif ve stresli bir hayat yaşamaya da kendimizi mahkum ediyoruz. Bedava.
Evet.
Yani bedava bu.
Evet, gerçekten öyle.
En iyi sağlık koruma yöntemi.
Şimdi az önce dediniz ya, onlu yaşlardan sonra somurtmaya başlıyorlar
evet.
diye. Onları yeniden gülümsetebilmek için neler yapmalı acaba?
Valla zor bir soru. Benim etrafımda da çok var. İnsan organizması öyle garip bir şey ki yani ne olduğunu kabul etmeyi reddeden tek canlıyız herhalde. Halbuki çok son derece basit, hayatın temel keyifleri ve zevklerini o kadar gereksiz şeyler için ıskalıyoruz ki bu da geleceği anormal ölçeklerde öngörebilen bir beyne sahip olmamızdan maalesef kaynaklanıyor. Yani bir dakika sonraki nefes konusunda herhangi bir yetkimiz ve tahminimiz yokken, ölebilecekken 10-15 sene sonrasını, 50 sene sonrasını kafaya takıp bugünümüzü berbat edebilme konusunda uzmanız. Dolayısıyla kimsenin kimseye yapabileceği bir şey değil ama kendisi bundan muzdarip olan, şu anda bizi dinleyen kimse varsa ya da etrafında bundan muzdarip olan birine öneri vermek isteyen birisi varsa her insanın kendi kendine yapabileceği tek şey var. Ne yapıyorsanız o anda ve her anda ne yaptığınıza dikkat edin. Buna farkındalık egzersizi deniyor. Biraz pratik istiyor fakat bunu yapmaya başladığınız zaman somurtamıyorsunuz bile. Su içerken, yemek yerken, yürürken, otobüs beklerken, şu anda ben ne yapıyorum sorusunu sormaya başladığınız anda zihniniz o ana odaklanmayı öğrenmeye başladığı için belli bir süre sonra, yani uzun pratik ister, belli bir süre sonra mutlu olmaya başlıyorsunuz. Çünkü bizi mutsuz eden şey hiçbir şekilde değiştiremeyeceğimiz geçmiş diye bir yükle hiçbir fikrimizin olmadığı gelecek diye bir endişe arasında aklımızın uçmasından kaynaklanıyor.
O zaman
o aklı şurada bir durdursak rahatlayacağız.
Sorun çözülecek diyorsunuz.
Aynen. Ama bunu herkes kendi yapacak bu arada.
Evet, kendimizle barışık olmanın da bir göstergesi o
aynen
zaman
öyle.
Tüm bu konuştuklarımız
aynen
çerçevesinde
öyle.
Bakınca.
Bakınız bazen özellikle gençlerde görüyorum. Çocuklarda bunu çok görürsünüz. Mesela otobüste bir sürü insan birlikte seyahat ediyordur. Bir çocuk görürseniz çocuğa bakın. Bebeği kastetmiyorum. Biraz da etrafıyla
evet.
Angaje olmuş bir çocuk. Hayran hayran bir şeyler yaptığını görürsünüz. Ya oyun oynuyorsa ona kaptırmıştır. Camdan dışarıyı seyrediyorsa ona kaptırmıştır. Fakat yetişkinlere bakın müthiş canları sıkılıyordur otobüste.
Evet.
Çünkü hep inince ne yapacaklarını düşünüyorlardır. Binmeden önce yaptıkları bir şeyi, 5 sene önceki bir şeyi, 5 sene sonraki bir şeyi düşünüyorlardır. O yüzden mesela kitap okuyan da çok az insana rastlıyoruz. Ona bile konsantre olamıyor o sırada. Başında hep başka sorunlar var. Çocuklardan öğrenebileceğimiz çok şey olduğunu düşünüyorum. Çünkü onlarda doğal biyolojik ayarlar. Bizde ise oynanmış ve bozulmuş ayarlar var. Bir bakalım tekrar hatırlayacağız bence.
Evet, o zaman gülümsemeyi ihmal etmiyoruz. Her şeyden önce her sabah kendimize gülümseyerek güne başlayıp ilk gördüğümüz iki insana da gülümseyerek selam veriyoruz.
Bir
son cümle
söyleyeyim mi
size? Herhalde. Lütfen
buyurun. Ayna karşısında sabah uyanır uyanmaz kapıyı kilitleyin banyoda falan. 2 dakika boyunca kendinize sırıtın. Sadece sırıtın aynada öyle boş boş kendinize gülümseyin yani. Bu gerçekten bir terapi egzersizidir. Ve eğer sabredip bunu yapabilirseniz 2 dakika o bütün gününüzün sırıtarak geçtiğini göreceksiniz. Çünkü
evet,
beyniniz
yüzünüzden
sinyal alıp diyor ki güzel bir şey var ben de güzel hormonlar salgılayayım. Bizim sistem böyle çalışıyor.
Günü güzel geçirmek adına. Böyle başlasınlar
aynen
o
öyle
zaman bizi dinleyen tüm
aynen
dinleyicilerimiz. Çok teşekkür ediyoruz. Yine inşallah bizi gülümseten güzel günlerde birlikte olmak dileğiyle.
İnşallah hep birlikte.
Sevgili dinleyicilerimiz, Profesör Doktor Sayın Sinan Canan'a tekrar teşekkür ediyoruz. En Beyin Bilimsel Kurul Başkanı, aynı zamanda Üsküdar Üniversitesi. Şey geldi aklıma. Orada kaldım ben. Aynada kendime gülümsüyorum 2 dakika.
Çok komik oluyor ama.
Evet, işte onu düşündüm ve kapatamadım. Bugünlük de bu kadar diyoruz. Yarın 15 haberleri sonrasında yine başkentten merhaba demek üzere. Hoşçakalın. Hayatın sesleri.
Jump.